أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مسند الشهاب 843 حديث. من رأى عورة فسترها كان كمن أحيا موؤودة من قبرها. Bir ayıp görüp de onu örten, ifşa etmeyen kimse, diri diri toprağa gömülmüş bir kız çocuğunu kabrinden çıkarıp diriltmiş, kurtarmış gibi olur. Bununla birlik zikredilen bir iki hadis daha var. 850 ve 854. sırada. Onları da okuyorum. Men setara ala ahihi setarahullahu fi'd-dünya ve'l-ahire. Kim bir Müslümanın ayıbını örterse Allah da dünya ve ahirette onun ayıbını örter. 854. Men setara Müslüman setarahullahu yevme'l-kıyame. Kim bir Müslümanın ayıbını örterse veya ihtiyacı olan giyeceği temin ederse, ona örtü olursa, kıyametle Allah onu örter. Aslında son iki hadiste zikredilen setara kelimesi, örtmek anlamına olduğu kadar, kapatmak anlamına geldiği kadar, ayıpla ilgili olduğu kadar elbiseyle, evle ya da örtüyle de ilgilidir. Fakat 843. hadiste bizatihi avreten kelimesi kullanıldığı için galiba bu hadisleri hep ayıbı örtmek şeklinde anlayanlar da olmuştur. Oysa giyim kuşama ihtiyacı olan bir erkek ya da kadını aile ortamının örtülmesi anlamına eve ihtiyacı olan bir aileyi ya da bir evin perdesini, halısını, kilimini düşünerek onları böyle bir örtüye kavuşturan kimseyi bu hadislerle birlik hatırlamak gerekecek. Önce isterseniz ayıp bölümünden başlayalım. Anlayabildiğim kadarıyla görülen bir ayıbın birkaç çeşit örtülme, yok edilme, ortadan kaldırılma yöntemi vardır. Mesela kimi insanlar vardır, bir ayıp işlemiştir ve fakat öyle erimişler, kıpkırmızı kesilmişler, yer yarılsa girsek demişler ki artık onu görmezlikten gelirseniz örtmüş olursunuz. O zaten her şeyini bitirmiş, pişman olmuş ve çoktan ondan vazgeçmiştir. Gerek yapmamıştır, utanmıştır. Onu görmeyin, görmezlikten gelin, bir insanlık icabı yaptı deyin. Ya da bir gaflet, bir cehalet, adam o anda işte bir boş bulunmuş da böyle bir ayıp işlemiş deyin. Onu görmediniz mi, örttünüz, bitirdiniz, ifşa etmediniz, açığa çıkarmadınız demektir. Ama bazen insanlar ya da kimi insanlar bir ayıp işlerler de onun ayıp olduğunu bilmezler. Ve gayet rahat o ayıbı ortaya çıkarabilirler. Yani ayıp olsaydı yapmazlardı diye zannettiğiniz, fakat ayıp olmadığını bilmediği için yaptığına hükmettiğiniz ortamlar vardır. İşte böyle durumlarda da o ayıbı yapan kişiyi şöyle münasip bir ortamda bir kenara çekin. Hatta yanınıza isterseniz bir kavanoz bal alın, dilinize sürdükçe sürün, en tatlı bir biçimde ona bu işin ayıp olduğunu en kısa ifadelerle hemen söyleyip geçin. O zaten anlar anlamaz vazgeçecektir. Bir daha bakın ki ondan hiç böyle bir şey sadır olmayacak. O çoktan vazgeçmiştir zaten. Öğrendiği anda karar vermiştir. Çünkü gerçekten bilmiyordur, ama üzerinde durup da adamı ezmeyin. Bir de üçüncü bir model var ki adam pişkindir. Çok da rahattır kendince. Hem ayıp işler hem de övünür bununla sanki. Hiç eyvallahı yoktur. Onun pişman olma yönünde hiç göremezsiniz. İşte onu açıktan açığa tenkit edin. İnsanların arasında tekrar edin. Onun yüzüne vurun. Mümkünse ense köküne bir tane indirin ya da paçasını alın. Yani ona bunu bıraktırmanın yollarını deneyin. Çünkü o hem ayıp ediyor hem de onu rahatlıkla işliyorsa. Bunlara göre eğer biz bir ayıbı ortadan kaldırırsak, gördük ki bir ayıp, onu gördük ama gereğine göre, yapana göre, duruma göre, ayıbına göre onu ifşa etmedik, ortadan kaldırdık, yok etmeye çalıştık. Karşılanabiliyor musunuz? Hani asr-ı saadet öncesinde kız çocuklarını ayıp kabul edermiş ya kimi babalar, eyvah derlermiş ya, onu o ayıp olarak ortada dolaşmasına izin vermezlermiş ya, çünkü onun varlığı ayıpmış, kız çocuğu babası olmak ya da onun sofraya oturması ya da onun bir başkasına gitmesi ya da onun namus ve iffeti çiğnemesi konusunda endişelerini ancak onu diri diri toprağa gömerek ortadan kaldırmaya çalışırlarmış ya. İşte böyle bir ayıbı yok etmeye çalışan insanların yaptığı, madem ki bir kız çocuğunu diri diri toprağa gömmek şeklindeymiş, onu siz kabrinden çıkartır, tekrar diriltir, tekrar kurtarırsanız nasıl bir iyilik yapmış olursunuz? Aynen, bir ayıbı görünce de onu örteceksiniz, onu ortadan kaldıracaksınız, onu ifşa etmeyeceksiniz, onu yok edeceksiniz. Böylece siz diri diri toprağa gömülmüş bir kız çocuğunu sanki kabrinden çıkarıp diriltmiş gibi olacaksınız. Dikkat edelim. Ama galiba bizim bu konuda en büyük ihtiyacımız ayıp tespiti konusunda. Acaba ayıp nedir? Dikkat edin. Düğünlerdeki ayıpları sıralayın, liste yapın. Hatta pek çoğu belki özel görevdir. Bizatihi Peygamber Aleyhisselam'ın, ashab-ı kiramın yaptığı şeylerdir. Ama bugün buna ayıp diyorlarsa, ya da evlilikte, boşanmada, çocuk sahibi olmada, karısına sevgi, kocasına saygı konusunda insanlar yeni yeni ayıplar geliştirmişlerse, mal konusunda, eşya konusunda, vazgeçme konusunda, takva konusunda ya da insanlar edep ve terbiye konusunda kendi kendilerine vahiyden kaynaklanmayan ayıplar geliştirmişlerse, işte bu ayıpları örtmek değil, onun ayıp olmadığını ortaya çıkarmak gerekecektir. Belki o da bir ayıp örtme modeli olacaktır. Yani insanlar mesela camiye gitmekten utanıyorlarsa, kurban kesmekten utanıyorlarsa, kendi eşyalarını taşımaktan utanıyorlarsa, hakkı söylemekten, marufu emretmekten, münkeri nehyetmekten utanıyorlarsa, İslam'ın istediği gibi yaşamaktan, çocuğuna Kur'an öğretmekten, kızını, oğlunu İslam'ın edebiyle edeplendirmekten utanıyorlarsa, onların bu utançlarını ortadan kaldırmak, bu ayıbı yok etmek gerekecektir. İşte onu ayıp olmadığını anlatmak gerekecektir. O zaman sanki bir kişiyi diriltmek gibi sevap kazanacaktır insan. Ama bu ayıbın dışında da elbise gibi, örtü gibi, eşya gibi, ev gibi, aileyi örtmek, kişiyi örtmek anlamına, setretmek anlamına görevlerimiz vardır. 850. hadiste "Men setara ala ahihi seterahullahu fid dünya vel ahirah" buyuruluyorsa, bu daha genel anlamda ayıpların örtülmesi, adamın örtülmesi, kadının örtülmesi, erkeğin örtüye bürünmesi şeklinde anlaşılacaktır veya bir ailenin örtülmesi anlamına gelecektir. Kim ki böyle bir kardeşinin, örtüye ihtiyacı olan bir kardeşinin örtüsünü sağlarsa, onu örtmeye çalışırsa, Allah da dünyada ve ahirette onu örtecek, ayıplarını örtecek, ihtiyacını giderecek, ona cennet elbiseleri verecek anlamına gelse gerek. 854. hadiste ise "Men setera müslimen seterahullahu yevmel kıyameh" buyurulur. Yani bir önceki hadiste söylenen kardeş kelimesi burada daha genel anlamda Müslüman kardeş anlamına gelecek. Öyle kullanılmıştır. Bir Müslümanın ayıbını örterse veya ihtiyacını giderirse, bunu temin eder, ona örtü olursa, kıyamet günde Allah onu örtecektir. Doğrudan ilgisi var mı bilmem. Ama aklıma gelmişken paylaşmak istedim. Benimle mezara gitmesin diye size bildiklerimi sunmaya çalıştığımı bilirsiniz. Kur'an-ı Kerim erkek ve kadını birbirine örtü olarak tarif eder. "Hunne libasul lekum ve entum libasul lehun." Böyle olunca evvel emirde bir erkek karısının, bir kadın kocasının örtüsü olursa, onu örterse, sararsa, ona örtü olursa, galiba bu neticeler onun için evleviyetle, öncelikle ortaya çıkacaktır. Yani Allah elbette onu örtecek, ona örtüler lütfedecektir. Dikkat edelim. Yeniden bir kere daha okuyorum. men ra'a avraten fesetaraha kâne kemen ahya mev'udeten min kabriha. Bir ayıp görüp de onu örten, ifşa etmeyen kimse, diri diri toprağa gömülmüş bir kız çocuğunu kabrinden çıkartıp, diriltmiş, kurtarmış gibi olur. Men setara ala akihi, setarahullahu fid dünya vel ahira. Kim bir Müslümanın ayıbını örterse, Allah da dünya ve ahirette onun ayıbını örter. Men setara müslimen, setarahullahu yevmel kıyame. Kim bir Müslümanın ayıbını örterse veya ihtiyacı olan giyeceği temin ederse, ona örtü olursa kıyamet günde Allah onu örter. 845. Men rafaqa bi ummeti rafaqallahu bih. Ve men şakka ala ummeti şakkallahu aleyh. Kim ümmetime yumuşak davranırsa Allah da ona yumuşak davranır. Kim de ümmetime zorluk çıkarırsa Allah da ona zorluk çıkarır. Peygamber ümmeti olmak. Her şeye rağmen onun ümmeti olduğunu kabul etmek. Hatta bu bir üstünlük, bir güzellik demektir. Dolayısıyla tüm günahlarına rağmen, bütün eksiklerine rağmen, bütün yanlışlarına rağmen ama Müslümanlığını iddia ediyor. Yine de her şeye rağmen gücü yettiğince Müslümanca yaşamaktan yana olan bir insan varsa bu peygamber ümmetidir. Onu sevdiğini söylüyor ama ona uymaya çalışıyorsa onu sevdiğini söylüyor ama onun istediği gibi hareket etmeye çalışıyorsa ama gücü yetiyor ya da yetmediği halde gayret ediyorsa işte bu insan Allah'ın Resulü'nün ümmetidir. Kim ki ümmetten olan bu kişiye şefkatli ve merhametli davranırsa, yumuşak davranırsa Allah da ona yumuşak davranacaktır. Ama kim de böyle bir insana zorluk çıkarırsa, meşakkat verirse Allah da ona zorluk çıkaracak. Allah korusun. İslam ümmetinden, peygamber ümmetinden olmak, belli bir kayıt kabul şartı olmadan Allah-u Teala'nın huzurunda olmak bilinciyle imanın gereği bir tavırdır. Yani bir insan gidip falan büroya ben de peygambere ümmet olmak istiyorum, beni de yazın, bana da bir bilgi, belge verin, ben de onu omuzuma asayım, yakamda taşıyayım diyecek hali yoktur. Ama bu bir tavırdır, bu bir tarzdır. Üzerinde göstermeli, kafasında, gönlünde, kalbinde, eyleminde ve söyleminde peygambere ümmet olduğunu aşağı çıkaracak görüntüler ortaya koymalıdır. Değilse ben peygamberi çok severim. O gül gibidir, bir hafta taşırım sonra solar atarım, ben başka güller taşırım diğer haftalar demeye hiçbir ümmetin, ümmetten hiç kimsenin hakkı yoktur. Peygamber güldür, peygamber güzel kokar ama peygamber hayata karışmaz. Vazoya koyarsam orada güzel koku verir veya bir başka imkan bulursam, bir yerde tutarsam, bir yerde elimde ya da bir başka alanda gözümde, gönlümde olursa o bana tabidir demeye kimsenin hakkı yoktur. Evet, peygamber güldür diyebilirsiniz ama onun gül oluşu sizinle hiç ilgili değilse, böyle bir peygamberin hiçbir misyonu, hiçbir fonksiyonu yoksa siz peygambere nasıl ümmet olacaksınız? Yani çiçekçilik yaparak, gül besleyerek, gül üreterek, gülden yağ çıkararak ya da gül suyu veya benzeri şeylerle, gülle yani peygamberle beraber olduğunu iddia ediyorsa insanlar, o zaman nasıl bir ümmet olacak? Belki olsa olsa bu mantıkta olan insanlar gül şirketine dahil, gül şirketinin üyeleri olurlar ve onu kokmaz, tütmez bir biçimde sembolize edip yakalarında taşırlar ve gül cinsinden güllü olmak, güllük olmak, gülde bulunmak, gül ile olmak şeklinde bir mantıkla peygambere ümmet olduklarını iddia ederler. Ben sahabede ve ondan sonraki insanlarda böyle bir gül mensubu olmayı görmedim. Ama piyasada insanlar bunu bir çeşit idare ediyorlar veya ifade ediyorlarsa, benim onları ne tenkit ne kabul adına bir derdim yok, bunu bilirsiniz. Ben aleyhissalatü vesselama ümmet olma konusunu söylüyorum. Yani eğer siz onu peygamber bilirseniz ona ümmet olursunuz. Onu örnek bilirseniz, onu Allah'ın Resulü bilirseniz, Allah'tan haber getiren, bize bunları bir elçi mantığıyla duyuran, onları yani Allah'ın isteklerini kendisi örnek olarak yaşayan, bizim de yaşamamızı isteyen bir peygamber bilirseniz, dinin onsuz olmaz makamında bir konumda anlarsanız ona ümmet olursunuz. ve siz ümmet olunca da böyle ümmetten birine iyilik yapan, yumuşak davranana Allah yumuşak davranacak, meşakkat verene de Allah meşakkat verecektir. Ama siz peygamberi Allah'ın ve peygamberin tarif ettiği anlamda anlamazsanız, başka mantıklarda kavrarsanız, yani onu mesela sizin en çok sevdiğiniz şeye benzetirseniz, mesela diyelim ki sütlaç mı, bal mı, baklava mı, yiyecek içecek şeylerden biri mi, hatta siz çay hastasısınız, işte ona mı benzettiniz, dem mi dediniz, demlenmek mi dediniz, neye benzettinizse bu sizin adınıza bir gerçek olabilir ama öyle olanlar İslam ümmeti, öyle olanlar peygamber ümmeti olmaz. Peygamberi öyle anlayanlara ümmet denmez elbette. Onun için peygamberi, peygamberin anlattığı, Allah'ın öğrettiği biçimde anlayalım. Böyle anlayınca ona ümmet olalım. Ümmet olmak neyi gerektiriyorsa onu icra ederken, onlardan biri olmak haysiyetiyle eğer bize birileri yumuşak davranıyorsa, Allah ona yumuşak davranacak. Eğer birileri böyle birilerine, yani ümmetten olan birilerine zorluk çıkarırsa, ümmet olmasına zorluk çıkarırsa, Allah da ona zorluk çıkaracaktır değilse, eğer ümmeti böyle anlamazsak, o ümmettenim diyen birine ümmet anlayışında da zorluk çıkarmam gerektiğine inanıyorum. Hayır ama bak, sen bunu ümmet anlayışıyla birleştirmişsin. Sen bunu peygamber anlayışıyla geliştirmişsin. Bu yok İslam'da. Sana zorluk çıkarıyorum. Sen vazgeç bu işten deyince, Allah bana kolaylıklar ihsan edeceğini zannediyorum. Öyle kabul ediyorum. Çünkü Allah'ın ve Resulünün tarifinin dışında ne kul vardır, ne peygamber, ne ümmet vardır, ne din, ne iman. Ancak onun dediği gibi olunca güzel olacaktır. Tekrar okuyorum. Men rafaka bi ümmeti, rafakallahu bih. Ve men şakka ala ümmeti, şakkallahu aleyh. Kim ümmetime yumuşak davranırsa, Allah da ona yumuşak davranır. Kim de ümmetime zorluk çıkarırsa, Allah da ona zorluk çıkarır. 846. Men se'elen nas envalehum tekethuran fe innema hiye camrun fel yestekille minhu ev yestektir. Malını çoğaltma düşüncesiyle dilenen kimse böylece eline bir kor almış olur ki onunla malını azaltsa da çoğalsa da fark etmez. O halde isterse dilenmeye çokça devam ederek koru büyütsün, isterse azaltsın. Allah korusun. Ne dersiniz? Dilenmek, istemek, çaresiz kalmış, açlıktan canı tehlikede ya da malsız ve parasızlıktan namus ve iffeti, din ve imanı tehlikedeyse bundan dolayı elbette birilerinden bir şeyler istesin. Evlenmek zorunda olunca istesin ya da namus ve iffetini korumak için istesin. Veya özgürlüğünü kazanmak için, kölelikten kurtulmak için öyle icap ettiğinden dolayı istesin. Hatta bu durumda olanlara verileceğine dair ayetler ve hadisler bilirsiniz. Tartışmadan evet dersiniz ve verirsiniz, vermek zorundasınız. Öyle değil. Adam köşeyi dönmek için, başı dönmüşçesine mala dalmak için, dünyayı kucaklamak için, dünyayı kucaklamak adına kısa gelen kollarına kol taktırmak için paraya ihtiyacı var da size elini açmış, aman Allah rızası için kolumu uzatmam gerekiyor, dünyayı kucaklamam gerekiyor ama sen Allah rızası için ver de ben şu dünyaya dalma işini biraz daha artırayım diye sizden bir şeyler istiyorsa, malını artırmak için, dünyasını artırmak için, dünyalığını çoğaltmak için istiyorsa, böyle insan eline bir kor almış olur, bir kor ateş. Yani bu istediğiyle sanki kor ateşi eline almak adına bir harekette bulunmuş olur. İşte bu adam böylece malını çoğaltsa ne fark eder, azaltsa ne fark eder, düşünmüyor musunuz? Bu adam isterse benim elimdeki kor daha büyük olsun diye çok dilensin, dilerse aman yeter bu kadar yaktı elimi diye az dilensin ya da bir daha dilenmesin, anlasın meseleyi. Eskiden fakru zaruret içinde bir görünüm adına elbisenin en eskisini hem de en kirlisini üzerlerine geçiren kimi insanlar sokak başlarında veya kapı kapı dolaşarak tezgah önlerinde bir şeyler isterler, dilenirlermiş. Belki aynı model yine devam ederken modern hayatın gereği yeni dilenme modelleri sanki gelişmiş, geliştirilmiş. Bakın isterseniz sokaklar dolusu insan istekleri. Koca koca levhalar, büyük büyük yazılar, alabildiğine işaretler, sizin gözünüze batarcasına renkli levhalar. Aman bizim kasaya doğru, bizim keseye doğru, cebinizdekini, kesenizdekini, cüzdanınızdakini, sizdekini bize getirip bırakın. Bakın bizim buna çok ihtiyacımız var. Siz her gün bir yumurta yiyin çünkü benim paraya ihtiyacım var. Siz çarşafınızı değiştirin çünkü benim paraya ihtiyacım var. Siz yatağınızı değiştirin çünkü benim para kazanmam ya da para toplamam gerekiyor, mal toplamam gerekiyor diye modern dilenme yolları geliştirilmiş sanki. Belki buna siz reklam mı diyeceksiniz ama benim dilim pek varmıyor, siz anlarsınız. Boy boy yazılar, sadece bizde var başka yok diye alabildiğine yalanlar sanki. Mesela kimisi der ki bu konuda tek isim bizim dükkan, tek adres bizim dükkan ama bizden başka yok. Ne kadar da büyük yalan değil mi? Bakın belki de hatta dükkan komşusu da aynı işi yapıyor. Ya da sizin bildiğiniz yüzlerce aynı işi yapan yer var ama adam tek adres diye kendisini ilan ediyor. Hatta basında, yayında, gazetede, radyoda, televizyonda enine boyuna sanki hakim programın bu olduğunu düşünürseniz yoksa toplum toptan dilenciliğe mi başladı diyesiniz geliyor. Ben öyle demeye cesaretim yok ama insanlar bütün yolların onun kasasından geçmesi programını düşünüyorlarsa buna başka bir isim de bulamıyorum. Varın siz bulun ve anlayın ki insanlar eğer istiyorlarsa, ihtiyacın ötesinde istiyorlarsa, daha çok kazanmak için yol arıyorlarsa bu istedikleri ellerine aldıkları bir kor ateştir ki istemeye devam etsinler isterlerse ama böylece ya ateşi artıracaklar ya da azaltacaklar. Hangisini isterlerse onu yapsınlar. Tekrar okuyorum. Men se'elen nas envalehum tekeffuran fe innema hiye camrun fe lestakille minhu ev diyesteksir. Malını çoğaltma düşüncesiyle dilenen kimse böylece eline bir kor almış olur ki onunla malını azaltsa da çoğaltsa da ne fark eder? O halde isterse dilenmeye çokça devam ederek koru büyütsün, isterse azaltsın. 847. Men se'eleküm billahi fe'atuhu. Peki ama istemek böyle suç, dilenmek böyle yanlış. Peki ya dilenilen adam, kendisinden bir şeyler istenilen adam ne yapacak derseniz, eğer birisi Allah adına sizden bir şey istemişse onu o isteyene verin diye de aleyhissalatü vesselam bize bir yol gösterir. Nasıl oldu? Sanki biz bizim düşüncemizle hareket etsek, peygamber bize bağlı olsaydı desek, estağfirullah, korkunç bir yanlış ama bir yanlışın tespiti için böyle cümle kullandım, Allah affetsin. Yani peygamber bize sorsaydı biz ne diyecektik? Ama ya Resulallah, senin dediğine göre dilenciliğe kapı açıyorsun. Yani Allah adına sizden bir şey isteyene istediğini verin dediğine göre biz öyleyse dilenciye izin veriyoruz demek mi? Hayır. Elbette Allah için birileri bir şey istiyorsa ona istediğini verelim. Bu verme konumunda olan açısından güzel bir harekettir. Hem de onun ihtiyacı yokken istemesi ya da bunu yanlış elinde bir kor taşımak şeklindeki istemesi bizim bildiğimiz gerçekler arasında olsa da böyle birine vermek suç değil. Verelim ama eğer vermeyeceksek de tatlı bir dil kullanalım, ezmeyelim. Belki de gerçekten o ihtiyaç sahibi biridir. Öyle olunca Allah adına, Allah aşkına, Allah için denilince mümkünse verelim, değilse kırmayalım, ezip bozmayalım. Mecmu'z Zevaid'de bir rivayet gördüm. Hızır Aleyhisselam'la ilgili. Konu Hızır Aleyhisselam olunca başa dönmemiz gerekecek bir ön bilgi. Hızır Aleyhisselam'ın bir peygamber mi, bir salih kul mu, yoksa melek mi olduğu konusunda ihtilaf var bilirsiniz. Evet, kimileri melek derken, kimileri peygamber, Ama kimileri de salih bir kuldur derler. Olsun, hepsi doğrudur diyelim. Çünkü hepsinin delilleri var. Güzel anlatıyorlar. Ama bir insan ise eğer ya da bir peygamberse artık ölmüş gitmiş mi yoksa bir melekse hala hayatta mı konusu o da tartışmalı. Elbette melek diyenler onun ölüp gittiğine inanmayacaklar. Ya da peygamberse bir döneme kadar yaşamıştır bir Müslüman olarak ama aleyhissalatü vesselamın şu beyanıyla Hicri 110'dan sonra hayatta olmayacak derler. Çünkü sallallahu aleyhi ve sellem şu anda Müslüman olarak hayatta olanların hiçbiri 100 sene sonra hayatta kalmayacak demişse buna göre Hızır aleyhisselam da o gün sağ bile olsa vefat etmiş olacak. Ya da kimilerine göre bir salih insandır. O dönemde yaşamış ve vefat etmiştir. Şimdi sen ey bunu dinleyen hangi sınıftan isen senin dışında birinin sözünü kesme anlamına ben yine de rivayetten haberdar edeyim seni. Yani ben de Hızır Aleyhisselam'ın bir peygamber olduğunu, o dönemde yaşadığını ve vefat ettiğini biliyorum ama böyle bir rivayette varsa buna inananların hürmetine biz de o rivayeti size duyurmaktan yanayız. Bir çarşıda şöyle insanların arasına karışmış bir vaziyette Hızır Aleyhisselam hayatına devam ederken bir adamın dikkatini çeker. Farklı bir yüz, güzel bir çehre, bir sima sahibidir Hızır Aleyhisselam. Varır karşısına durur, yüzüne dikkatle bakar, sonra der ki, Allah aşkına, Allah'ın yüzünden, Allah sebebiyle senden hayır istiyorum, bana mal, para ver de ben köleliğimden kurtulmam gerekiyor. Efendim beni, köleliğimi satın almam konusunda serbest bıraktı, gidip ona şu kadar mal bulabilirsem, para bulabilirsem o beni serbest bırakacak, özgürlüğüme kavuşacağım. Seni bu işe layık gördüm. Bana Allah için, Allah aşkına, Türkçe'de öyle diyoruz. Allah yüzünden, liveçillah, bana para ver der. Der ki, şu anda kendisinden istediğini Allah aşkına söylüyorum. Sana verecek bir kuruşum ya da beş kuruşum yok, biz öyle söylüyoruz. Hiçbir kuruşum yok yanımda der. Adam dolaşır gelir tekrar aynı sözlerle yine isteyince o zaman der ben sana bir yol göstereyim. Beni götür köle pazarına sat. Senin özgürlüğün kadar para edeceğimi zannediyorum. O parayla git sen özgür ol. Ama caiz midir bu? Ben seni nasıl satarım? Ama ben istiyorum der. Sen Allah için liveçillah Allah aşkına istediğin için ben bunu karşılamam gerekiyor. Ben böyle inanıyorum. Hadi hadi düşünme. Sat beni de al paramı git özgür ol der adama. Adam yapar aynısını. Bunu da bir insan, bir zengin alır köle diye. Fakat ihtiyar konumundadır. Şöyle zayıf, çelimsiz durumdadır. Ona hiçbir iş yüklemez. Sanki aldık ama olsun bakalım. Bu da şöyle yesin içsin burada der gibi. Ona yük yüklemeden, iş vermeden günler geçer. Bir gün Hızır Aleyhisselam sahibine der ki, ama sen beni neden satın aldın? Bana iş ver, bana yük yükle. Benden bir şeyler iste. Yani ben köle olarak buradaysam beni kullan elbette der. Bu onun sahibine biraz ukalaca bir teklif gibi gelir ve iyi hadi öyleyse şu taşları taşı bakalım der. Altı kişinin bir günde ancak taşıyabileceği miktarda bir taş vardır orada. O taşları onun istediği yere bir günde taşıyıverir. Kolaylıkla. Şaşırır adam. Ne yapacağını bilemez. Seslenmez ama. Sonra bir yere gitmesi gurbete çıkması gerekir. Çağırır bu kölesini yani Hızır Aleyhisselam'ı. Der ki benim bir yerlere gitmem gerekiyor. Ailem ve malım konusunda titiz davran. Onlara bakarak ol der. Der ki Hızır Aleyhisselam da evet kabul ama bana bir iş ver de sen gelinceye kadar ben onu yapıversem. Şaşkınlıktan zaten ne diyeceğini bilemeyen bu adam bakalım der sanki denemek için bir iş daha yükler. Der ki iyi öyleyse şuraya şöyle küçük mütevazi bir ev yapıver benim için. Gelince bakar ki ev çoktan hazır. Şaşırır. Der ki Allah aşkına söyle. Sen kimsin, nesin, necisin? Der ki Hızır Aleyhisselam. Deme bana böyle. Zaten başıma ne geldiyse bundan geldi. Böyle böyle oldu der. Bir adam Allah aşkına, Allah için liveçillah benden böyle bir şey istedi. Ben de ona beni sat da benim paramla özgür ol dedim. İşte ben şu insanların bilip tanıdığı Hızır var ya, işte oyum. ve bu yaptığım işler de ondan dolayı böyle deyince adam birden sararıp solar, yaptığına pişman olur. Aman der, affet beni Allah aşkına, Allah için sana kötü davranmadım inşallah. Yok yok der, dengeli davrandın, düzgün hareket ettin. Bu sefer adam yeniden teklifini sunar. Peki der, ailem, malım ve kendim senin hizmetindeyim. Emret, ne istersen onu yapayım. Hızır Aleyhisselam'ın teklifi şöyle. Yok der, hiçbir şey istemiyorum. Sadece eğer affedersen, azat edersen sevinirim. Ben yine hayatıma devam ederim der. O adam da Hızır Aleyhisselam'ı azleder, azat eder. O da hayatına devam eder. Ne dersiniz? Allah aşkına isteyecek, Allah rızası için isteyecek, li veçillah isteyecek birisi siz de vereceksiniz. Verin, ne kaybınız olur da. Ama adam sahtekarmış. İyi de sen sahtekar değilsin. Derler ki Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh için köleleri gelip iman ikrarında ve iddiasında bulunurlarsa o da azat edermiş. Sonra bir iki dostu gelip uyarıda bulunmuş. Bak demişler, sen bunlar mümin oldu diye, iman etti diye azat ediyorsun. Ama onlar yalandan yapıyorlar bu işi. Aslında iman etmedikleri halde seni kandırıyorlar. Seni aldatıyorlar demişler. Demiş ki İbni Ömer radıyallahu anh, aldatsınlar da iman iddiasıyla aldatsınlar. Beni öyle kandırsınlar. Ne fark eder ki benim zararım var mı onları azat ettim diye der. Evet, Allah için isteyeni boş çevirmemek anlamına bir kuraldır. Ama eğer vermeyecekseniz kötü davranmayacaksınız. Tekrar okuyorum. Men se'eleküm billahi fe'atuhu. Allah adına sizden bir şey isteyene istediğini verin. Velhamdülillahi rabbil alemin.